Evet, hayırlı bayramlar sayın izleyenlerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programı ile beraberiz. Tüm Müslüman aleminin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah.
İnşallah.
Allah bizi bir an önce inşallah İslam birliği içinde geçireceğimiz bayramlara kavuştursun inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Bugün Onur hocamla, Akın hocamla ve Evren hocamla beraber bir
İnşallah.
sohbet gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah.
Hocam uygunsa ahir zamanda olduğumuzu tekrar hatırlayalım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zuhur edeceği zamanda olduğumuzu hatırlayalım. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği alametlerden birkaçını bahsedelim inşallah.
İnşallah.
Bunlardan biri de Ramazan ayında ay ve güneş tutulmalarının gerçekleşmesidir. Bakın slaytlarımızı da inceleyelim. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır buyuruyor. Ve diğer bir hadis-i şerifinde Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır buyuruyor. Evet, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktır. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır. Hadis-i şeriflerden anladıklarımız bu şekilde sıralanıyor. Ve incelediğimizde bakın Hicri 1400'de 15 gün arayla gerçekleşen İlk ay ve güneş tutulmaları 1981 yılında Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay tutulması gerçekleşti. 29. günü de güneş tutulması gerçekleşti. 1982 yılında yani Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay tutulması gerçekleşti. 28. günü de güneş tutulması gerçekleşti. Ve diğer tutulma tarihleri de var bakın Hicri 1400 içinde gerçekleşen. Ay tutulmalarına örnek verecek olursak 20 Kasım 2002'de yani Hicri 1423'te Ramazan'ın ortasında ve 9 Kasım 2003'te yani Hicri 1424'te Ramazan'ın ortasında ay tutulmaları oldu. Güneş tutulmaları da 4 Aralık 2002'de Hicri 1423'te Ramazan'ın sonunda 23 Kasım 2003'te Hicri 1424'te Ramazan'ın sonunda gerçekleşti. Gördüğünüz gibi bu alametlerden sadece biri. Bunun gibi 200'e yakın alamet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize olarak 1400 yıl önce bize bildirmiş bunları. Ve bugün baktığımızda hepsinin tesbih tanesi gibi peş peşe ardı ardına tam hadiste bildirildiği gibi tahakkuk ettiğini görüyoruz.
Hocam bu ay ve güneş tutulmaları maşallah çok enteresan. Yani benim çok detaylı bilgim yok ama Peygamber Efendimizin olduğu yaşadığı dönemde astronomi bilimi böyle çok bu kadar ileri vaziyette miydi? Mesela şimdi hesaplanabiliyor. Ne zaman ay tutulacak, ne zaman güneş tutulması olacak, ne zaman şu meteor şuradan geçecek gibi ileriyle ilgili takvimler şu an hesaplanabiliyor ve söylenebiliyor. Peygamber Efendimiz'in döneminde bu kadar detaylı astronomi bilimi var mıydı? Yoktu. Yani bu kadar geniş çapta bilim adamları var mıydı astronomla uğraşan? Yoktu. O halde bu bilginin kaynağı nereden geliyor olabilir? Peygamber Efendimiz bunu nasıl tam günü gününe, yılı yılına, ayı ayına söylüyor olabilir? Bu ancak Allah'ın ona ilham etmesiyle, değil mi? Allah'ın ona dosdoğru olan gaybı dilediği kullarını açar Rabbimiz. Peygamber Efendimiz de ona bildirmesi ve göstermesiyle mümkün olabilecek bir şey.
Evet inşallah.
Değil mi? İnşallah.
İnşallah. Zaten ahir zamanda özelliğini çok net olarak şu anda Allah bize gözlerimizle değil mi gösterip bakın
Evet.
kulaklarımızla duyuyoruz her haberlerde, gazete yayınlarında her yerde görüyoruz dünyadaki zulmü.
Evet.
Ne yapıyorlar şu anki çalışmada? Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini engellemeye çalışıyorlar. Yani insanların refah içinde yaşaması gerektiğini, huzur içinde yaşayacağı bir ortamı erteleyip ya da yok sayarak kendi rahatlarını düşünerek, değil mi? Bir rant elde edeceğini düşünerek bunu Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini gizlemeye çalışıyorlar. Yani bütün alametleri görmezden geliyorlar.
Evet.
Bazı cahiliye kafa. Bakın hocamızın vesilesiyle artık insanlar çok ciddi anlamda bilgilendi dünyada. Yani dünya Mehdi Aleyhisselam'a bir kere muhtaç. Bakın kargaşalar bitmiyor. Değil mi? Allah alametleri ne güzel elhamdülillah yaratıyor, gösteriyor ki biz bunları anlayalım. Bu gökte ve yerde tamamıyla böyle oluyor. Yani alametleri biz tek tek görüyoruz. O yüzden çok önemli bir konu inşallah.
Evet. İnşallah.
Maşallah. Tabii.
Sonra devam
Bakın şöyle bir şey de var. Hadislerde zaten bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. ahir zamanda bazı cahillerin Mehdi Aleyhisselam'a gerek yok şeklinde açıklamaları, değil mi, oluyor, görüyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bak diyor ki, inşallah okuyalım. İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki Mehdi'niz aranızdan gaybete çekildiğinde içinizden bazı cahiller diyecek ki Allah'ın Ali Muhammed'e ihtiyacı yoktur. Sonra o yeryüzüne parlak yıldız gibi dönecek ve yeri zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi adalet ve eşitlikle dolduracaktır diyor. Bakın ne kadar güzel bir müjde. Yer şu anda zulümle dolu değil mi? Haksızlıklarla dolu değil mi? Haklar yenmiyor mu? Adalet var mı? Yok. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde gerçekten çok güzel, böyle kardeşliğin, sevginin üst derecede yaşanacağı bir ortam olacak. Onun için gelmeleri, yani böyle söylemeleri, yaptığı çalışmalar, bu cahil kimselerin Mehdi Aleyhisselam'ı gizleme ihtiyaç yok şeklindeki açıklamaları, yani Peygamber Efendimiz'in bir sözüne bakarak, değil mi, ilgilenmiyoruz. Biz Peygamber Efendimiz'in söyledikleriyle ilgileniyoruz. Peygamber Efendimiz Mehdi ile müjdelenin diyor. Biz Mehdi Aleyhisselam'la müjdeleniyoruz. Değil mi? Hocamızın vesilesiyle kardeşlerimizi inşallah müjdeliyoruz. Yani uyarıyoruz Allah'ın izniyle. Çok yakın zamanda inşallah Mehdi Aleyhisselam'ı inşallah görürüz diye de çok dua ediyoruz. İnşallah.
Tabii. Yani olan her şey Allah'ın kaderinde.
Maşallah.
Mehdi Aleyhisselam'ın zahiren aleyhinde çalıştığını düşünen kimse de ona, o yola hizmet eden, yani Deccal'in tarafında olup Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın karşısında hizmet eden, cehd eden, o konuda çaba harcayan kimse de ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın taraftarları da, kim ne yaparsa ayrı zamanda hep Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a hizmet ediyor. Bu Allah'ın büyük bir sırrı inşallah. Peygamber Efendimiz nice hadislerde onun diyor karnı dövülerek genişler diyor mesela. Her yapılan icraat, her yapılan zahir olarak kötü yönde atak, hepsi Mehdiyet'in menfaatine dönüştürüyor Allah. Yani ne yapılsa Mehdiyet'in faydasına, İslamiyet'in faydasına dönüştürüyor Allah inşallah. 150 yıl önce bilimsel kisveyle ortaya çıkan evrim, gelişen bilimle bu sefer kendi çıkarttığı bilimin altında ezildi. Evet. Bilim evrime ezdi zahiren. Allah onu bilimsel gelişmeleri çok büyük vesile etti. Onlar bilimle haşa dini ezmeye hedeflemişlerdi. Ki onların galibiyeti de, değil mi, geçtiğimiz asırda net görülüyor. Deccaliyetin galibiyeti. Ama Allah, onlar bir plan kurdu, düzen kurdu. Allah da bir düzen kurdu. Helal. Şüphesiz ki Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır diye buyuruyor. Ayette şeytan Allah'a sanırım. Şimdi o çıkarttıkları, destekledikleri, para yatırdıkları ve geliştirdikleri bilim evrime ezdi. Dini yüceltti.
Elhamdülillah.
Allah'ın varlığını gösterdi bize. Daha net, böyle binlerce, milyonlarca delille çocuk yaşta insanlardan 70, 80, 90 yaşındaki insanların anlayabileceği kadar her yönden türlü türlü bize örnekleri göstermiş oldu. Bugünkü bilim dünyası maşallah. Zaten çok aşikar Allah'ın var olduğu, ama bilim de buna binlerce delil gösterge koymuş oldu inşallah.
İnşallah.
Ayrı zamandayız çünkü biz. Bilim de ayrı zamanda çok hızlı gelişiyor Allah'ın izniyle. Ve Peygamber Efendimiz'in söylediği hem teknolojik hem bilimsel hem de ayrı zamandaki birçok vaka hep bu kutlu güne, ayrı zamana, Hazreti Mehdi'nin varlığına ve İslamiyet'in hakimiyetine hızla gittiğimizi inşallah gösteriyor.
İnşallah.
Şimdi bir alamet de ne? Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat'ın suyu, Peygamber Efendimiz Fırat'ın suyuyla ilgili hadisleri söyledikten sonra günümüze kadar hiç kesildi mi? Kesilmedi. Şimdi kesildi mi? Evet, kesildi. O zaman senin de söylediğin gibi Evren Hocam, bugünkü vuku bulan alametleri, ahir zaman alametlerinin sözde ahir zaman olmadığını iddia eden kesim, o zaman bu vakanın ne olduğunu açıklaması lazım. Değil mi? Mesela Peygamber Efendimiz Fırat'ın suyu kesecek diyor ahir zamanda. Fırat'ın suyu kesildi mi? Kesildi. Peki bu o hadisi işaret etmiyordu, o zaman ne? Değil mi? Çok açık vaziyette.
Maşallah.
Şimdi hem hadisi hem de Fırat'ın suyunun kesilmesiyle ilgili sunumumuzu göstereyim.
İnşallah.
İnşallah daha detaylı konuşuruz. Peygamber Efendimiz hadiste şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fırat nehrinin suyunun kesilip durdurulması, bakın, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerindendir. Aynen şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi aleyhisselamın alametlerindendir. Fırat nehrinin durdurulması. Çok açık değil mi ya hadis? Evet. Çok net ve açık maşallah.
Maşallah.
Fırat nehrinin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesinin açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada olursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır. Maşallah. Hem ahir zaman, yani ahir ne demek? Son artık. Dünyanın son zamanını işaret ettiğini bu alameti söylüyor. Hem de Hazreti Mehdi aleyhisselamın alametlerinden olduğunu inşallah bildiriyor hadiste.
Tabii, maşallah.
Bakın, hadisle mutabık olan gazete haberlerini, yani gazetelerin haberlerini sanki Peygamber Efendimiz görmüş gibi söylüyor. Aynen söylüyor inşallah.
İnşallah.
Ne diyor bakın gazetede? Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor. Başlık ne? Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor. Hadiste nasıl geçiyordu? Fırat'ın suyu çekilmedikçe, değil mi?
Tabii, maşallah.
Tam söylendiği
gibi. 1400 sene önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın haber veriyor. Değil mi? Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e bir film şeridi gibi göstermiş. Peygamber Efendimiz de bize haber vermiş olacak olayları. Bu çok muazzam, güzel bir şey. Yani evet. Müminler için, insanlık için çok büyük müjde, değil mi?
Evet, maşallah.
Ve bakıyoruz, hakikaten görülüyor. Hangi gizleme çalışması? Yani neyi gizli, değil mi? Yani bütün alametler zaten ortada Allah'ın izniyle.
Evet.
İnşallah.
Bir de insanlar da dünyanın tamamında birçok çeşitli grupta, yani din mensubu, mezhep mensubu, artık her kimse ortak bir kurtarıcı beklentisi hakim.
Elhamdülillah.
Herkes bir şey bekliyor. Artık toplumsal bütün o sorunların artık en zirveye ulaştığı bir dönem bu dönem. Ve herkes bir kurtarıcı bekliyor. Bu işler nasıl düzelecek? Bu işler ne zaman düzelecek? Bu işleri kim düzeltecek? Yok mu bize yardım eden diyor herkes. Peygamber Efendimiz söylüyor. 1400 yıl önce söylemiş hem de.
Maşallah.
Bildiriyor, gerçeği net söylüyor. Ahir zaman olacak diyor. Allah'ın katından kutlu bir kulu Hazreti Mehdi aleyhisselamı Allah gönderecek.
Maşallah.
Ve ulur azmi peygamber Hazreti İsa aleyhisselamı göğe almıştı Allahu Teala, yani böyle, ve gökten yine inşallah yere indirecek. Yine ayrı zamanda. Ve çok mutlu, çok güzel, çok bolluk, bereketlik bir dönem. Altın çağın başlangıcı olacak. Peygamber Efendimiz bütün bu soruların cevabını daha bu soruları soran insanlar doğmadan 1400 yıl önce günümüzden tek tek bütün ayrıntısıyla haber vermiş vaziyette maşallah. Bakın gazete haberlerini yine inceleyelim. Fırat Nehri'nin durması ile ilgili. Hürriyet gazetesinde bakın bildiriliyor. O zamanlar 1973 yılında koca Fırat doğduğu yerde durdu. Fırat tarihinde ilk ve son defa, bu da çok manidar bir haber. İlk ve son defa 3 gün akmayacak. Demek ki o hadisin işaret ettiği zaman bu zamandan başkası olamaz. İlk ve son defa diyor, değil mi? Yani zaten mantıken baraj yapılıyor. Bu günümüzdeki teknolojinin ulaştığı bir şey. Baraj yapımı, değil mi?
Evet,
onun için durdurup akıntının yönü değiştiriliyor. Başka bir yataktan veriliyor gibi birçok teknik şey var. Ama sonunda bu hakikaten ilk defa oluyor. Ve Allah'a emanet, son defa oluyor. Zaten dünyanın son zamanındayız. Hadisin işaret ettiği gerçek bütün ayrıntılarıyla vuku bulmuş durumda inşallah. Bakın başka hadislerde Fırat Resulullah buyurdu ki Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vuku'a gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak edenlerden her kişi yalnız ben halas olacağım, yani kurtulacağım diye ümitlenir. Şimdi buradaki terimleri inceleyecek olursak hızlı bir şekilde Fırat nehrinin suyunun çekilip kelimesi Suyuti Hazretleri'nin kitabında bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu ve kesti. Suyuti Hazretleri, Berzenci Hazretleri bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini nakleden çok güvenilir inşallah insanlar, maşallah. Allah razı olsun onlardan.
İnşallah.
İki, yani hadiste geçen altından bir dağ meydana çıkmadıkça cümlesini incelediğimizde Yapılan baraj sayesinde o bölgedeki elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazilerde kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli bir hale gelmiştir. Yani her zamankinden daha çok maddi değeri artmıştır. Buna işaret ediyor olabilir. Bu hazine üzerine kıtal vuku'a gelir. Bakın, kıtal birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demek. Bölgede halen devam eden yaygın anarşi ve kıtal sebebi ile oradan toprak alan o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir. Değil mi? Orada PKK terörü var mesela. Birçok maddi yine odaklar belki orada sorun çıkartabiliyor. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya öldürülür. Yine o bölgedeki bu gelişmelere de bu hadisin bu cümlesi işaret ediyor olabilir. Görüldüğü üzere Fırat'ın suyunun kesilmesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce haber verdiği ve nokta nokta meydana gelmiş, vuku bulmuş, gerçekleşmiş. Hadis gerçek mi yoksa tevatür mü, gerçeklik derecesi ne diye artık düşünülecek bir konu kalmamış. Olmuş hadis. Var olmuş yani. Peygamber Efendimiz'in söylediği hadis gerçekleşmiş vaziyette. Demek dosdoğru bir hadismiş. O da ahir zaman ve Mehdiyet gerçeğine altını çok net bir şekilde çiziyor. Evet. Maşallah.
Ve senesiyle gerçekleşmiş durumda. Yani Peygamberimiz sene de veriyor. Rastgele bir dönem içerisinde olacağını söylemiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 1400'de başlayacağını bu süreci bize bildiriyor. Yani herhangi bir dönemde olacağına dair Müslümanların kafası karışmasın diye 1400'de başlayacağını bildiriyor. Şimdi bazı hocalarımız tabii bazı açıklamalarında yani değişik açıklamalarda bulunabiliyor. Mesela Nihat Hatipoğlu hocamız var. Bir açıklamasında işte insanların öldürüldüğünü gösterip Mehdi Deccal geldi diyorlar. Diyor mesela. İnsanlar sadece bu dönemde mi öldürülüyor diyor. Yani her dönemde zaten insanlar öldürüldü. Bu Hazreti Mehdi'nin ve Deccal'in bir alameti olamaz ki diyor. Fakat Hazreti Mehdi ve Deccal'in geliş delilleri sadece insanların öldürülmesi değil. Bakın burada anlatıyoruz. Bu deliller gibi 200'e yakın delil var. Ve bunlar aynen gerçekleşmiş durumda. Mesela Cevat Akşit hocamız var. O da şu anda Müslümanların saygın olduğunu ve herhangi bir başlarında fitne olmadığını, son derece her yer nereye gitseler saygın olduğunu, insanların, Müslümanların çok rahat dinini yaşadığını, hayatını devam ettirdiğini söylüyor. Ama biz haberlere baktığımızda, işte doğuda olan olaylara baktığımızda öyle bir şey görmüyoruz. Müslümanların son derece zulüm altında olduğunu, baskı altında olduğunu, her gün binlerce Müslümanın şehit edildiğini ve sırf Müslüman olduğu için şehit edildiğini ve dünya çapında Müslümanlara çok büyük zulüm ve baskı olduğunu görüyoruz. Onun haricinde sadece insan öldürmeyle ilgili değildir, insanların şehit olmasıyla ilgili değildir ahir zamanın alameti. Bunlar gibi 200 tane alamet var ve gerçekleşmiş durumda. Ve bunu Müslümanlar olarak, Nihat Hatipoğlu hocamız da, Cevat Akşit hocamız da, bunun gibi pek çok hocamızın gece gündüz bunları anlatıyor olması lazım. Niye Peygamberimiz Fırat'ın suyu kesilecek ayrı zamanda buyurmuş mesela, onu hocam anlattı şimdi. Fırat'ın suyu kesildi gerçekten. Altından dağ çıkacak. Bakıyoruz dağ şeklinde bir yapı yapılıyor. Baraj inşa ediliyor. Biraz önce resminde gördük. Dağ gibi bir yapı. Aynen dağa benziyor. Peygamberimiz bunu da bildirmiş. Suyunun durdurulacağını söylüyor. Suyu da durmuş. Bunu benzer çok fazla alamet var. Şimdi yine onlarla devam edebiliriz inşallah. Sadece insanların öldürülmesi değildir ahir zamanda olduğumuzun alameti.
Tabii.
Yüzlerce alamet var.
Bak, bir tanesi de ki insanlar şu anda onu ciddi anlamda dünyada yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz insanların ahlaklarında ve yaşantılarındaki bozulmadan da bahsediyor ahir zamanda. Yani bunun en önemli özelliği ne olarak görüyoruz? Sevgisizlik. İnsanların birbirine sevgisi yok. Dışarıda görmüyor muyuz? Yani hepimiz dışarıda dolaşıyoruz. İnsanların yüzüne baktığımızda hakikaten bir somurtan, böyle mutsuz, birbirine selam vermeyen, iyi davrandığı zaman mesela iyilik gördüğünde ondan şüphe eden, halbuki normal bir tavır bu değil mi? Yani sevgi göstermek Allah'ın bize emrettiği güzel ahlaklardan bir tanesi. Sevgi göstermek. Buna bakıyoruz ki rastlamıyoruz şu anda. İltifat eden, güzellikleri hatırlatan, gösteren kimse yok. Bakın hocamızın vesilesiyle insanlar bunu da öğrenmiş oldu. Peygamber Efendimiz 1400 sene önce bize bu ahlak bozukluğundan, değil mi, insanların durumundan da bahsetmiş. Bakın şu şekilde buyuruyor Peygamber Efendimiz. hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem. Kalpler birbirine yabancı olmadan, sözler birbirinden ayrılmadan, ana baba bir, kardeşler farklı dinlerden olmadan kıyamet kopmaz. Yani sevgisizlik de Mehdi aleyhisselamın geliş alametlerinden de bir tanesi oluyor. O, değil mi? Birçok alamet sayıyoruz. Bu da bir tanesi. Bakın diğer hadiste kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi kıyamet alametlerindendir. Sadece tanıdığına selam veriyor. Ki tanıdığına selam veriyor ama o da bir samimi sevgi anlayışı içinde olmayabiliyor. İçinde o sevgisizlik oluyor. Selam, diğer bir hadis, ilgili hadis. Selam halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ayrı zaman alametleri sayfa 470'te. Kardeşlerimiz bakabilir.
İnşallah.
Şimdi biz bunları yaşıyoruz. Görüyoruz. Bakın Cübbeli ne diyor? Çok güzel orada bir Mehdi'yi anlatan konuşmalarında güzel bir uyarı yapıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz'e inanıp sözlerine nasıl inanmazsınız diyor. Yani bu nasıl imandır diyor. Bak doğru evet. söylüyor. Yani Peygamber Efendimiz'e inanıp değil mi? Bize bildirdiği bakın alametler var. Tahakkuk eden. Birçok alametler var. İnsanlar bunu hakikaten açık, şuurla, vicdanlı ortaya koyarak bakması, görmesi lazım inşallah.
İnşallah.
İnşallah bu... yani sevgiyi de yaşayacağımız bir ortam Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olacak. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde insanlar muazzam bir bolluk ve sevgi içinde olacaklar inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet.
Yani bu alametlerle ilgili videomuz da hazır. Yani sözümüz bitince onu da videoda yayınlayabiliriz
tabii
inşallah.
İnşallah. Görebiliriz inşallah.
Evet ki
olur. Görürüz. Tamam o zaman videomuzu izleyelim inşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, Miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, alametlerde görüyoruz yani, burada da yine pek çok alameti izledik. Maşallah, tam aynen Peygamberimizin bildirdiği gibi gerçekleşiyor olaylar. Aynı senelerde gerçekleşiyor ve aynı sırayla da gerçekleşiyor aynı zamanda. Mesela Peygamberimiz bazı alametlerle ilgili sıra da veriyor. Güneş ve ay tutulmalarından sonra kuyruklu yıldız geçer buyuruyor mesela hadisinde.
Evet.
Ve 81-82'de gerçekten de güneş ve ay tutulmaları oluyor. 86'da da kuyruklu yıldız geçiyor. Çok mucizevidir inşallah. Şimdi Peygamberimizin yine teknolojiye işaret eden pek çok hadisi var. Onlardan bazılarına bakalım. İnşallah Peygamberimizin haber verdiği Hazreti Mehdi devrindeki teknoloji. Kaim Mehdi, Hazreti Mehdi zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür buyuruyor. Batıda olsa doğuda olan kardeşi kendisini görür buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu mesela bazı hocalarımız hani bunun böyle metafizik bir şekilde olabileceğini zamanında düşünmüş ve buna göre yorum yapmış hocalarımız var. Ama tabii bunun şu anda metafizik bir durum değil de daha çok işte görüntülü konuşmayı zaten şu anda biliyoruz 3G teknolojisiyle. Telefonlarda olsun, tablet PC'lerde olsun, zaten bilgisayarda webcam teknolojisi var. Bu şekilde mesela Amerika'da olsa birisi işte atıyorum Çin'deki birisiyle karşılıklı konuşabiliyorlar. Hiç alakasız yerlerde olan kişiler dahi birbirlerini görebiliyorlar. Peygamberimiz de ayrı zamanda Hazreti Mehdi döneminde bunun olacağını bildiriyor. Bunun olduğu dönem bu dönem olduğuna göre Hazreti Mehdi'nin olduğu dönem de bu dönem olmuş oluyor inşallah. Mesela yine Allah-u Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerini duyacak. Ve İmam Aleyhisselam İslam'a hayat verecektir. Bakın yine televizyon ve radyo teknolojisine Peygamberimiz dikkat çekmiş. Oturduğu yerde, evinde Hazreti Mehdi'nin sesini duyacak insanlar. Başka hadislerde yüzünü görecekler diye de geçiyor inşallah Hazreti Mehdi'nin. Bunu tabii bazı yine kişiler herkesin kendi evinde böyle gayipten ses duyar gibi adeta Hazreti Mehdi'nin sesini duyacağına dair yorum getirenler olmuştu. Hocamız zaten onu detaylı bir şekilde anlatıyor böyle bir şeyin imkansız olduğunu. İnşallah. Yoksa o zaman işte İran'da füzenin başında oturan adam der ki bana Hazreti Mehdi göründü. Veyahut da Hazreti Mehdi'nin sesini duydum. Füzelere işte tuşuna bastım. Yolladım İsrail'e. İşte şuraya yolladım, buraya yolladım. Bunu yani çok tehlikeli bir şey olduğunu hocamız anlattı. Böyle bir Mehdi anlayışı yanlış bir Mehdi anlayışı inşallah. Zaten bakıyoruz teknolojiye. Bunun peygamberimizin hadislerinin tahakkuk ettiğini görüyoruz.
Maşallah.
Mesela yine ayakkabı topuğuna yerleştirilen ses alıcısı peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişiye sesi ve pabucu konuşmadıkça ve ehlin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. Buyuruyor peygamberimiz. Gerçekten de kişiye pabucu bu dönemde konuşuyor. Haber çıktı bununla ilgili de zaten. Ayakkabı topuğuna yerleştiren ses alıcısı. Hem ayakkabı hem telefon. Telefonunu unutanlar için yapılmış bir ayakkabı. Kişiye pabucu konuşacak diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın aynen yine gerçekleşmiş durumda. Bunun ayrı zamanda olduğunu, bu olay gerçekleştiğinde Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın yeryüzünde olduğunu anlamamız için peygamberimize anlatıyor. Yani biz Müslümanlar olarak bunları duyunca bu olay gerçekleşmedi veyahut da bu o değildir, bu olay o değildir. Dolayısıyla ayrı zamanda değiliz dememiz için peygamberimiz bu mucizeleri anlatmamış bize. Bunu bu olaya rastladığımızda ayrı zamandayız, Hazreti Mehdi dönemindeyiz. Hazreti İsa yeryüzünde dememiz için zaten bu mucizeler bildirilmiş. Biz dolayısıyla bunları gördüğümüzde bu dönemde olduğumuzu anlıyoruz Müslümanlar olarak. Başka inançta insanlar tabii inanmayabilir ama Müslümanların bu şekilde inanması gerekiyor. Günümüzde internet üzerinde uydu görüntüleriyle tüm dünya şehirleri detaylı olarak görünebilmektedir. Yine bakın. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içinde gördüğü gibi görecek. Bakın tüm dünyayı avucunun içini gördüğü gibi görecek. Yine işareti bir anlatım. İnşallah. Bakın İnşallah. Avucumuzun içine bir bakıyoruz. Tüm dünyadan haberdar oluyoruz. Aynı zamanda işte uydudan çekilmiş fotoğraflarla tüm dünyayı avucumuzun içinde görebiliyoruz yine aynı şekilde. İnşallah. Yine Kaim aleyhisselam Hazreti Mehdi kıyamettiğinde her memlekette bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak. Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan eline bak ve elinde yazanı uygula. Bakın bir sorunla karşılaştığın zaman mesela bir bilgi ihtiyacı oluyor bir insanın. Bir şeyi öğrenmesi gerekiyor. Bir sorunla karşılaşıyor. Hazreti Mehdi döneminde bunun şöyle çözüleceğini bildiriyor peygamberimiz. Eline bakacak. Elinde yazanı uygulayacak. Şimdi bunun böyle metafizik olarak düşünürsek zor bir anda Hazreti Mehdi talebelerinin veyahut da herhangi bir insanın eline baktığını ve elinde böyle düştüğü durumla ilgili yazılar oluşmaya başladığını bir anda o okuyunca da o yazıların silindiği gibi metafizik bir yorum da yapılabilir buna. Ama biz öyle olmadığını görüyoruz. Avucumuzun içini açıp baktığımızda mesela orada işte arama motoruna giriyoruz istediğimiz şeyi, bilgiyi. Tıklıyoruz, bakıyoruz, bize yol gösteriyor. Onunla ilgili bilgi veriyor. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Avuç bilgisayarlara, akıllı telefonlara dikkat çekiliyor ve işlerin çok kolay bir şekilde avuç içinde yazanlarla halledileceğini peygamberimiz bildiriyor. Bakın yine çok büyük bir mucizedir bu.
Yani tabii çünkü elektriğin olmadığı bir dönemde söyleniyor bunlar. Yani elektrik yok, lamba bile yok, ampul yok, pil yok. Yani ısıtıcı, soğutucu, klima bu tip kavramların hiçbirisi yok. Araba falan bu tip yanından bile geçilemiyor. Yani ata deveye biniyor insanlar. Mumla oradaki gaz yayla artık onlarla ısınıyor ve aydınlanıyor. Haberleşme sadece yazılı ve sözlü oluyor. Öyle uzaktan haberleşme gibi bir teknoloji de yok. Şimdi öyle bir dönemde, öyle bir ortamda günümüzdeki muazzam teknolojiyle ilgili haberleri Peygamber Efendimiz'in hem çok doğru bir şekilde hem de o an yanındaki tüm sahabi kardeşlerimizin de anlayacağı şekilde anlatması da hem kelam açısından Peygamber Efendimiz'in ne kadar üstün bir kelam kabiliyetine sahip olduğunu Allah'ın izniyle bize gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de o kadar üstün bilgiye sahip insanın Allah'ın izniyle günümüze dair verdiği haberlerin gerçekleşmesiyle günümüzün de ne kadar önemli ve büyük bir zaman dilimi olduğunu anlıyoruz inşallah. Değil mi? Yani o dönemi düşündüğümüzde bu haberlerin verilmesi, Peygamber Efendimiz'in bunu mesela anlaması, yani değil mi? Nereden mesela 2 asır önceki insana, herhangi bir insana, siz bir bugün cep telefonlarıyla ilgili herhangi bir küçük bir şey gösterseniz aklı atar adamın. Yani bu ne der? Cin mi? Büyü mü yaptın der? Cadı mı? Ne? Yani o tip batıl inanışlar da o zaman çoktu böyle Avrupa'da. Hemen değişik, garip düşüncelere vuku bulur. Ama Peygamber Efendimiz güzel ahlakı ve muazzam ilmiyle hem anlıyor, görüyor konuları, teknolojik konuları da, hem de hem o zamanki sahabilerimiz, hem de bizim anlayacağımız şekilde muazzam bir üslup sanatıyla, değil mi, bu hadisleri söylüyor maşallah. Ya her neresinden baksak hep metafizik, hep Allah'ın ilham etmesi, hep Allah'ın gaybı bildirmesi ve çok güzel ve üstün bir kelamla inşallah Peygamber Efendimiz'e öğretmesi ve söyletmesi. Ben yani her neresinden baksak hep mucize maşallah, hep şükretmemiz lazım.
Evet, tabii o dönemki nesnelerle anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok büyük bir nimet tabii insanların daha net anlaması için. Mesela evet. Hazreti Mehdi aleyhisselamın atının gözünden beyaz ışık çıkar diyor. Günümüze baktığımızda biz, değil mi? Beyaz ışık özellikle son yıllarda popüler oldu. Yani xenon denilen ışık araçlarda kullanılıyor.
Evet,
farklı farklı nesnelere benzetiyor Peygamberimiz. Yine bilgisayarda, telefonda. Değil mi? Topuktan konuşmayı gördük. Telefonu topuğa yerleştirmesine, ayakkabının topuğuna. Bunları hep o zamanki nesnelere benzetiyor maşallah.
Mesela kişiye kamçısı konuşmadıkça diye de bir hadis var inşallah. Ve kendi sesi konuşmadıkça. Bakın ses kayıt teknolojisi. Artık oradaki kamçı sürekli elinde tuttuğu şey manasında kullanılıyor hadiste. Şu anda cep telefonunu zaten işaret ediyor. Şu anda herkesin elinde sürekli taşıdığı şey cep telefonu. O zaman da kırbaçtı mesela. Peygamberimiz ona işaret ediyor ve konuşacak diyor size. Yani normalde olsa hani metafizik olarak düşünecek olursak o olmayacak gibi gözüken bir şey. Fakat bu devre gelip ne olduğunu anlayınca ha diyor, telefona işaret ediyor. Ses kayıt teknolojisine işaret ediyor. Mesela yine onlardan bir tanesi çok mucizevi. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Peygamberimizin hadisini rivayet ediyor. Onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde dünyanın herhangi bir yerinde, evinde, hatta yatağında yatıyor. Salonda yatarken mesela bir bakıyor yataklarında olduğu halde İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sesini işitiyorlar. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gidiyor ve hepsi ona doğru hareket ediyorlar. Çok geçmeden göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varıyorlar. Yani adeta Hazreti Mehdi'nin yanında gibi onu televizyonda göreceğine, sesini aynı zamanda işiteceğine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret etmiş. Adeta Hazreti Mehdi'nin huzurundaymış gibi evinde olmasına rağmen oturup Hazreti Mehdi'yi dinleyecek, sesini duyacak, aynı zamanda yüzünü görecek. İnşallah bakın yine bu teknolojinin işaret edildiğini görüyoruz. Yine başka bir hadiste, ben kaimi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Her memlekette olanlar onun kendileriyle birlikte memleketlerinde olduğunu görecek. Yani Hazreti Mehdi'yi herkes kendi ülkesinde, kendi hatta evinde görebilecek. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağını açacak. İnşallah Zaman İmamı'nı tanıyalım kitabında sayfa 94'te bildiriliyor. Bakın buna benzer çok fazla teknolojik işaret var inşallah. Hazreti Mehdi'nin yine yatsı vaktinde çıkacağı ve hutbe vereceğini inşallah hadislerden biliyoruz. Ve tüm dünyadaki insanların Hazreti Mehdi'yi duyabileceğini ve yüzünü görebileceğini, yataklarında olmalarına rağmen Hazreti Mehdi'yi insanların göreceğini bildiriyor Peygamberimiz. Ve bunun çok kısa süreler içerisinde gerçekleşeceğini ve gökten gelen seslerle herkesin kendi dilinde işiteceğini de bildiriyor Peygamberimiz. Yani kendi dilinde tek bir ses geliyor ama bunu herkes kendi dilinde işitiyor. Bu da zaten simultane tercümeye işaret ediyor inşallah. Yani hadislerin böyle işte Cübbeli'ye sorduğumuz zaman gökten gelecek ses gerçekten diyor. Gökten böyle hani bir ses olarak gelecek ama herkesin kulağına kendi dilinde düşecek bir sesten var. Yani hiç olmayacak bir Mehdi inancı, hiç olmayacak bir ayrı zaman döneminden bahsediyor. Ya bunu duyan insanlar ne diyor? Ha demek ki haşa anlatılan bize ayrı zaman demek ki yokmuş. Demek ki bunlar anlatılan, haşa tenzih ederek söylüyorum, masallarmış. Demek ki böyle bir şey yokmuş. Demek ki peygamberimiz peygamber demiş. Demek ki haşa Allah inancının yok olmasına kadar gidiyor bu evet. anlatımlar. Evet. Ama bu şekilde anladığımız zaman Allah'ın varlığını da net anlıyoruz. Ayrı zamanı da anlıyoruz. Peygamberimizin peygamberliğini de anlıyoruz. Şu anda ayrı zamanın tam ortasında olduğumuzu da net bir şekilde anlıyoruz. Evet.
Yalnız ya elhamdülillah o kadar mucize ki bakın her olan olay ve durum ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini müjdeleyen alametler. Bak tam ümit kesilmesi değil mi? O Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek denmesi de ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden bir tanesi.
Evet.
Yani o kadar mucize ki Allah o kadar güzel bir sistem yaratmış ki. İnşallah yani bunu yani görebilmek için inşallah ya Allah aklımızı açsın hepimizin öyle. İnşallah bakın ilgili hadis şu şekilde. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Hazreti Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir. Bak maşallah şu anda o çalışmalar yapılmıyor mu? Yani bazı cahil kafada ya aklınca kendi aklınca. Ama bakın onun alamet olduğunun belki de haberi yok. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biri olduğunu belki de haberi yok.
Ya da var da kaderinde evet. olduğu için.
İnşallah. Yani yoksa da söylüyor. Hocamızın vesilesiyle biz buradan onlara haber vermiş olalım.
Evet.
Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden bir tanesi. Yani inkar çalışması, ümit kesildiği kesilmesi. Bunların hepsi inşallah.
Evet. Bir de biraz maşallah. Önce Akın Hocamın söylediği gibi eğer olaylar olağanüstü şekilde gerçekleşseydi, gerçekleşecek olsaydı, değil mi? Hadislerde anlatılan benzetmeler, hani insanın aklını almayacağı şekilde, böyle aklının ihtiyarını alacak şekilde gerçekleşecek olsaydı, Bediüzzaman Hazretleri imanın nuruyla tanınacak demezdi. Bakın imanın nuruyla tanınacak diyor Mehdi Aleyhisselam. O zaman çünkü öyle bir durumda, mesela gökten bir ses geldiğini düşünelim. İşte tüm melekler diyor başka bir anlatımda, onu işaret edecek. Her insana o kendi dilinden bu Mehdi'dir diye gökten işaret edecek diyor. Zaten böyle bir durum olduğunda tüm insanlar iman ederdi Mehdi'ye. İnanırdı.
Göz açtırılmazdı diyor Allah ayette. Tabii. Melekler evet, indirilseydi maşallah. Göz açtırılmazdı. Evet.
Ama Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? İmanın nuruyla tanınacak diyor. Evet. Yani iman eden kişiler yine Mehdi Aleyhisselam'daki imanın nuruyla onu tanıyorlar.
313 talebe
olur diyorlar.
313 talebesi olur mu öyle bir durumda Hazreti evet. Mehdi'nin? 3 milyar hatta 7 milyar talebesi olur.
7 milyar olması lazım.
Evet.
Evet. Bir başka o zaman alameti inceleyelim. Bakın bu da tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde belirtildiği gibi tahakkuk etmiş. Ne bu? Irak'ın para biriminin değiştirilmesi. Bakın ve bir kriz yaşanması orada. Ekonomik kriz yaşanması. Ne zaman oldu? 2003 yılında Irak Savaşı sırasında oldu bu. Şimdi haberleri inceleyeceğiz birazdan. Hadis-i Şerif'i aktaralım. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Irakların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak buyuruyor. Bakın haberleri incelediğimizde biz 2003 yılındaki haberler Irak borç batağında. Irak şimdi de dinar çıkmazında. Irak'a uçak dolusu dolar. Iraklar artık dolar kullanacak. Yani para birimlerinin de değişmesi. Saddamlı paralara veda, bu işte tam olarak tahakkuk ettiğini görüyoruz. Ve bu hadislere de dikkat edecek olursak bakın tekrarlanmayacak türden hadisler, alametler ve olaylar. Bir kere gerçekleşiyor tarihte ve ne zaman gerçekleşmiş? 2003'te. Bakın bir ordunun kaybolması, Irak'la ilgili bir başka sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği alamet. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha, çağrı, nara, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir buyuruyor. Yine diğer hadis-i şeriflerde kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz buyuruluyor. Bakın Irak Savaşı'nda baktığımızda dönemin haberlerine yine 2003 yılındaki diğer haber Saddam'ın uçakları kumlardan çıkarıldı. Hakikaten o dönemi biz de yaşadık. Televizyondan da takip ettik. Uçakları F-16'ları kumların içinden çektiler çölde. Bakın Saddam da yok, adamları da. Saddam cuntası kayıp. 2003 yılındaki bir başka haber. Yine Saddam da yok, adamları da haberi. Ve Saddam'ın ve ordusunun bulunamadığına yönelik haber. Bakın 40 bin Cumhuriyet muhafızının bulunamaması gerçekleşmişti. Tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste bildirdiği gibi. Olayın gerçekleşini görüyoruz. Şimdi bu alametleri anlatmak, aktarmak çok önemli. Neden? Çünkü Peygamberimizin emri. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamla müjdelenin buyuruyor. Evet. Mehdi aleyhisselam müjdelemek nasıl olur? Onun fiziksel özelliklerini anlatmak, ahlakını, güzel ahlakını anlatmak, çıkış alametlerini anlatmak, ahir zamanda olduğumuzun alametlerini anlatmakla olur.
İnşallah.
O yüzden Peygamberimizin emri gereğince tüm kardeşlerimizin, bakın şu an bunun yayını dinleyen tüm kardeşlerimiz bu alametlerin artık farkına vardı. Herkesin o yüzden anlatması üzerinde aslında bir sorumluluk olmuş oluyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden çok önemli. Yani sıradan sosyolojik bir olay gözüyle bakmamak lazım. Çok önemli bir olay. Peygamberimizin ahlakını çok övdüğü, çok kutlu bir insan olarak nitelendirdiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelenmesi çünkü bu olay. Çok önemli inşallah.
İnşallah. Tabii Peygamberimizin mucizelerini görmezden gelmek, yani bunu bir de ehli sünnet inancıyla böyle yapıyoruz demek zaten daha da enteresan bir şey. Hani Peygamberimizin biz sünnetine çok titiziz. Peygamberimizin söylediği her söze çok titiziz deyip Peygamberimize olan sallallahu aleyhi ve sellem sevgilerini çok bir yoğun bir şekilde bir insanın dile getirip sonra 200 tane mucizesini görmezden gelip örtbas etmeye çalışması çok büyük bir samimiyetsizlik. Yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini inşallah umduklarını görüyoruz bir kısım insanların. Peygamberimizin sünnetini yaşayarak. Fakat ama bir bakıyoruz Peygamberimizin ne kadar mucizesi varsa örtbas etmeye çalışıyorlar.
İnşallah.
Nasıl umulacak o zaman? Yani Peygamberimiz ahirette sormayacağını mı zannediyorlar? Yani Fırat'ın suyu kesilecek demiştim 1400 senesinde. 1400'de kesildi. Neden bunu görmezden geldiniz diye sorulmayacağını mı zannediyor bir kısım kardeşlerimiz? Çok az bir görüm. Kuyrukla yıldız çıkacak demiştim. Çıktı. Niye görmezden geldiniz denilince, yani böyle bir soru sorunca bunun cevabı olabilir mi ahirette? Herkes görüyor şu anda net bir şekilde ahir zamanda olduğumuzu. Bütün alametleriyle görüyoruz. Dolayısıyla biz ahirette bunu net bir şekilde görebilmek için, hesabını da düzgün bir şekilde verebilmek için bu alametleri kabul etmemiz ve buna göre inşallah yaşantımızı inşallah şekillendirmemiz gerekiyor.
Maşallah.
İnşallah. Evet. Kısa bir aramız var hocam. Ondan sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet, sohbetimize devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. İman hakikatlere devam edelim. İman hakikatleri çok önemli. Bediüzzaman kainatta her şeyin fevkinde olduğunu söylüyor iman hakikatlerinin. Neden? Çünkü Allah'a inanmaya vesile oluyor. Allah'a iman etmeyen insanların Allah'a iman etmesine vesile oluyor. İman edenlerin de imanlarının artmasına inşallah vesile oluyor. Şimdi bunun bu yüzyılda iman hakikatlerinin en çok bulunduğu alan küçük alanlar. Yani artık mikroskop gibi, elektron mikroskopları gibi atomlara kadar, atom altı parçacıklara kadar insanlar gözlemleme imkanına sahip oldular. Ve burada her nereye baksalar harika bir dünya ile karşılaştılar. Yani mesela en çok şunu öğrenmiş oldular. Her canlı yaşıyorum diyen, yaşadığı görülen bir canlının hücre denilen yapılardan oluştuğunu ve hücrelerin de kendi içinde ayrı bir alem olup hücrenin zaten yaşayan bir form olduğu ortaya çıktı. Yani mesela insan, mesela Evren Hocam 100 trilyon tane hücre var. Erdem Hocam 100 trilyon tane hücre var. Yaşıyorum dediğinde 100 trilyon birey aslında yaşıyor orada.
Evet.
Yani tek bir bireyin hayatta kalmasını 100 trilyon tane hayat bir araya gelerek yapıyor bunu. Tek bir şekilde olan bir hadise değil yani. Ölü bir doku yok. Her canlı içindeki milyonlarca, trilyonlarca hücrenin düzenli bir şekilde yaşamasıyla o da ben yaşıyorum diyor. Ben konuşurken buradan milyarlarca hücrenin salgılamış olduğu proteinlerin koordinel hareketleri, bu taraftan trilyonlarca hücrenin kasların trilyonlarca hücrenin oluşturduğu kasların koordineli hareketi ve sinir hücrelerinin koordineli hareketiyle ben görüyorum, konuşuyorum, gülüyorum, ağız mimikleri oluşuyor, ağzımdaki kaslar hareket ediyor gibi yaşamsal mesela en basit örneğinden faaliyetler oluşmaya başladı. Fakat bizim yani yaşıyorum dediğimizde, biz görüyorum dediğimizde, evet ben görüyorum diyorsun mesela. Konuşuyorum, evet ben konuşuyorum. Evet benim aklıma geldi diyorsun. Ben yürüyorum, ben gidiyorum gibi. Sırf kendine ait birçok şeyi kendi yaptığını düşündüğün eylemleri sıralıyorsun. Fakat biyolojik olarak bunlara baktığında aslında bunların hiçbirisini sen yapmıyorsun.
Evet.
Hücre yapıyor. Oradaki protein sentezini o yapıyor. O ona haber veriyor, o yapıyor. Yani o mikroskobun altına gittiğinde oradan sen kalkıyorsun yani.
Maşallah.
Orada hücreler çalışıyor çünkü. Sen de hücreye hükmedemediğine göre, hücrenin ne yaptığını bilmediğine göre, birçok insan hücrenin ne olduğunu bile bilmiyor. Fakat orada muazzam bir dünya var. Ve bizim içimizde her an her saniye trilyonlarca kez olan işlemler bütünü bu. Yaşam fonksiyonları deniliyor bunlara. Yaşam fonksiyonları eşittir. Allah'ın her an yaratması trilyonlarca olayı ard arda düzenli bir şekilde kontrol ve yaratması Allah'ın. Ancak o zaman biz nefes alıyorum diyoruz, görüyorum diyoruz, kokluyorum diyoruz, zıplıyoruz, spor yapıyoruz, fotoğraf çekiyoruz, film izliyoruz, konuşuyoruz. Her ne yapıyorsak biz muhakkak Allah'ın ilham ettiği hücrelerin koordinasyonlu hareketleriyle oluyor bu. Şimdi doğada kendi kendine bir oluşum yok. Doğada rüzgar nereye eserse oraya gideyim gibi rastgele bir konu yok. Doğa her zaman canlıların enerji harcayarak, güç harcayarak ayakta tuttukları düzenle devam ediyor. Buna canlılık deniliyor. Yani canlılık eşittir düzen. Düzensizlik eşittir ölüm. Doğada normalde kendi başına bırakılan cansız bir materyal savrulup gider değil mi? Dağma dağın olur, o parçalarına ayrılır, uçar gider. Rüzgar nereden esiyorsa oraya gider. Fakat canlı dediğimiz olayda bir set çekiyorsun konuya. Bir hücre bile olsa doğada her ne olursa olsun o kendi yaşamı için gerekli olacak şekle çeviriyor onu. Mesela sıcaksa dışarısı vücudunu soğutuyor. Soğuksa ısıtıyor. Kalsiyum eksikse kalsiyumu alıyor. Magnezyum fazlaysa magnezyumu dışarı atıyor. Yani ne gerekiyorsa onu enerji harcayarak yapıyor. Düzene koyuyor. Düzen ancak enerjiyle, bilinç ve akılla ancak olabilen bir hadise. Bunun en güzel örneklerinden birisi de hücredeki aktif transport denilen enerji harcanılarak yapılan madde transferi. Yani hücre akıl gösteriyor. Çıkıyor diyor ki ben akıllıyım diyor hücre. Her hücre böyle. Tek hücreli canlılar zaten bir tane hücreden oluşuyor. Onun dışında çok hücreli canlılar da her hücresi ayrı bir akıllı. Çıkıyor dışarı diyor ki ben akıllıyım diyor kardeşim. Benim mensubu olduğum canlıdan ben daha çok akıllıyım. Mesela insan için söyleyelim. Bizim vücudumuzda, karaciğerimizdeki her hücre bizden daha akıllı. Pankreasteki hücre bizden daha akıllı. Hücrelerin bu düzenli ve akıllı hareketlerine en büyük örneklerden birisi de aktif transport dedim. Aktif transport ne? Bakın şekle göstereyim hemen. Hiç şey olmadan. Burada ne görüyoruz? Bir tane hücrenin zarını görüyoruz. Hücremizin zarında normalde şöyle bir sonrakine geçeyim daha iyi olur. Bakın en solda hücrenin zarının içerisine gömülü proteinleri görüyoruz. Nerede o proteinler? Burada gördüğümüz yuvarlak renkli mor, yuvarlak şekilli mor renkli yapılar. Bakın bunlar hücrenin içerisine gömülü kapılar. Bu proteinler kapı görevi görüyor. Bu sarı ve yuvarlak şekilli ve sarı renkli olan yapı da hücrenin zarı. Burası hücrenin dışı, yukarısı. Aşağısı da hücrenin içi. Şimdi yukarıda ne var? Cansızlık. Evet. Aşağıda ne var? Canlılık. Canlılığı hücre nasıl sağlıyor dedik? Enerji harcayarak, düzeni koruyarak sağlıyor. Şimdi bakın. Normalde doğada güç harcamadan yapılan bir transfer şekli var. Burada gördüğümüz gibi doğada Allah'ın yarattığı bir kanun olarak çok olan maddenin olduğu yerden az olan maddenin olduğu yere doğru doğal bir akış oluyor. Bunu terazide veya şelalede diyelim Yukarıda mesela suyun eğimi daha fazla, aşağıda daha az. Su ne oluyor o zaman? Doğal olarak aşağı akıyor. Çünkü yukarıdaki suyun aşağıya doğru eğimi yani daha fazla. Buradaki suyla buradaki su eşit seviyede olsa ama akmaz değil mi su? Akmaz.
Evet.
Ama aradaki fark olunca çok olan yerden aşağı olan yere doğru akım oluyor. Bu doğanın bir kanunu. Şimdi hücrenin içerisine tekrar dönecek olursak.
Evet.
Yukarıda ne var? Şelale gibi. Moleküller burada daha fazla. Burada daha fazla, burada daha fazla. Dolayısıyla enerji harcamadan hücre ihtiyacı olan şeker olsun, sodyum olsun, magnezyum olsun, kalsiyum olsun onu hücrenin içerisine eğer dışarıda daha fazlaysa ihtiyacı olduğu zaman bunu içeri alabiliyor. Burada bir enerji transferi söz konusu değil, enerji harcama söz konusu değil. Fakat burada maddenin seçimi söz konusu. Bunu daha önce anlatmıştık. Buradaki proteinler özellikle bazı maddeleri ancak tutup içeri alıp seçip içeri koyuyorlar. Ancak gördüğünüz gibi proteinlerin içerisindeki şekil dışarıdaki malzemenin, mesela bu bir kalsiyum taneciği olsun. Kalsiyum eğer buradaki yuvarlak şekilde tam uyumluysa o zaman protein bunu tanıyor, içine alıp bağlıyor, daha sonra da hücrenin içerisine alıyor. Bu enerji harcamadan yapılan otomatik bir işlem tabiri caizse. Ama hücre bunu ihtiyacı olduğu zaman alıyor fakat enerji harcamıyor. Fakat öyle bir transfer metodu var ki, transport metodu, aktif transport denilen. Yani hücre, bakın şimdi aşağıda hücrenin içini görüyoruz. Buradaki bu turuncu malzeme dışarıdan daha fazla. Dikdört kare olanlar. Kare olanlar dışarıdan daha fazla. Fakat yukarıda yani hücrenin dışında kare olan ne? Daha az. Dolayısıyla doğal olarak hücrenin içinden dışarı doğru bir akım olması lazım.
Evet.
Enerji harcamayan, doğada tesadüfen kendi kendine bir düzen olmuş olsa, o zaman çok olan yer hücrenin içi olduğuna göre o zaman dışarı doğru bu malzemenin akması gerekirdi. Fakat bu noktada Allah bize gösteriyor, tecelli ediyor. Hücre zahiren şöyle diyor. Bir dakika diyor. Benim içimde şeker var. Ben diyor, ben akıllıyım diyor, şuurluyum diyor. Ben diyor seçerim kardeşim diyor. Yani doğru yanlışı ben bilirim diyor. İnsana diyor ki mesela sen bilmezsin diyor. Kalsiyum nedir? Şeker nedir? Nasıl alınır, nasıl bilir? Sen bilmezsin ama ben bilirim diyor. Çıkıyor diyor ki içimizde yani depomuzda daha fazla olmasına rağmen, dışarıda da şeker az olmasına rağmen ben bu şekeri çok kullandığım için ve ileride de bana lazım olacağı için şimdi buldum, onu içeri almam lazım diyor. Ya normalde böyle bir şey yok doğada.
Evet,
doğal akış nasılsa o öyle devam ediyor. Yani hep dengeye doğru akıyor reaksiyonlar. Le Chatelier prensibi var. Reaksiyon dengeye doğru akar. Dengesizliğe doğru kendi kendine bir akım olmaz. Ancak şuurla, akılla, bilakis bilinçli bir enerji ve kuvvet uygulanarak bu yapılabilir. Ki hücre tam da bunu yapıyor işte. Enerji harcıyor. Bakın şekilde görelim. Bağırsağımızdaki özellikle şekeri emen hücrelerde olduğu gibi sağda bakın ATP denilen enerjiyi harcayarak yani tabiri caizse zorla dışarıdan şekeri içeride çok olmasına rağmen alıyor. Çünkü bu bana lazım olacak kardeşim. Bu benim için, geleceğim için, yaşamam için önemli diyor. Burada da sodyum elementinin içeri doğru alındığını görüyoruz. Bakın konsantrasyon hücrenin içerisinde daha fazla, dışarıda daha az. Bu sarı tanecikleri görüyoruz. Onları özellikle tutup hücre içeri proteinin kapağını enerjiyle açıp enerjiyle sodyum elementlerini dışarıdan bağlayıp içeri doğru tabiri caizse zorla alıyor. Şimdi burada insanın çok detaylı düşünmesi lazım.
Evet,
hangi akıl hücreye enerji harca? Yani fısıldar gibi böyle tiyo verir gibi. Bak bu şeker çok senin işine yarayacak. Muazzam önemli bir molekül. Sen akılsız, şuursuz, gözü kulağı olmayan bir canlı olmakla birlikte şeker senin için çok hayati bir öneme sahip. Onu alman lazım. Bulduğun zaman hemen depolaman lazım. Tek hücreli canlılarda mesela böyle. İnsan için ise bu 100 trilyon tane bireyin hayatı için çok önemli. Bunu sen şu an çok alacaksın. Ve bütün dünyaya, bütün hücrelere bunu yayacaksın diye akıl veriyor.
Evet.
Bak, işte o akıl Allah'ın tecellisi hücreye vahyetmesiyle, hücreye emretmesiyle canlılığın devam etmesi için Allah'ın hücreye yaptırdığı eylem inşallah.
Maşallah.
Ki, bu evet, başka türlü açıklanamaz tabii, inşallah.
Yani ne kadar muazzam bir sistem yaratıyor Allah. Bak, İsrailli bilim adamı, fizik ve biyoloji alanlarında çalışma yapmış olan Profesör Gerhard Schröder. Hücredeki düzeni bakın nasıl ifade ediyor. Hayatı yönlendiren reaksiyonların karmaşılığı öylesine şaşırtıcıdır ki insan vücudu 1020 atomdan oluşan 75 trilyon hücrenin ortak yaşamsal uyum içerisinde hareket ettiği iyi düzenlenmiş bir makine ya da etkileyici bir metropol gibi çalışır. Bakın çok önemli maşallah. Her bir hücrenin hayatı ortaya çıkarmak için bağımsız olarak katkıda bulunmasıyla birlikte iki hücrenin aynı anda aynı eylemi yerine getirmesine nadiren rastlanılır. Bütün karmaşasına rağmen diyor, insan vücudunda işler Arap saçına dönmez. Bakın demek ki aklı şuuru olan, değil mi? Bakın bilimle uğraşan insanların böyle bir şey yapmaya kalksa işlerin Arap saçına döneceğini buradan çıkartıyoruz. Allah o kadar güzel ve muazzam yaratmış ki maşallah hiçbir dengesizlik yok. Her şey olması gerektiği gibi. Onur hocam çok güzel anlattın. Allah razı olsun. Çok önemli detaylar. Her şey olması gerektiği gibi Allah o muntazamlıkta yaratıyor inşallah. Tabii önceden bilim adı altında insanları kandırıyorlardı. Şimdi öyle değil inşallah. Hocamızın vesilesiyle, hocamızın kitaplarını kardeşlerimiz okuduğu zaman artık her konuda bilgi sahibi olabiliyor inşallah.
İnşallah. Celal Şengör ne diyor? Evrene baktığımızda diyor, evren keşmekeştir diyor. Yani bilim adamları, hem Evren Hocam senin okuduğun gibi, bir de insancı ilke denen bir ilke olduğunu evrende bilim adamları buldu. Bütün her şeyin, tüm atomların hatta insan yaşamına hizmet ettiği bulundu. Maşallah. Yani o evrendeki devasa boşluk dahi o küçücük dünyadaki, yani bu yaşadığımız dünyadaki insanların yaşamına hizmet ediyor. Bakın Nas suresi 12. ayette Allah, şeytan Allah'a sığınırım, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle amade hazır kılınmıştır. Emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır buyuruyor Allah. Bakın güneşi, ayı, geceyi, gündüzü, yıldızları, tüm evreni Allah sizin emrinize verdim buyuruyor. 1400 sene önce, 1400 sene sonra geliyoruz bilim adamlarına soruyoruz evrendeki işte düzen nasıldır sizce diye. Tüm her şey insanın emrine amade kılınmış sonucunu çıkardık. Buna da insancıl ilke ismini verdik. Evrendeki her şey insan yaşamına hizmet ediyor. Celal Şengör'e soruyoruz, evrende bir düzen var mı? Evren keşmekeş diyor. Neye göre? 7000 yıllık pagan dinine göre. Ama biz bilim insanları olarak 7000 yıllık pagan dinine inanmıyoruz. Yani o çok geçmişte kalmış insanların uydurduğu bir inanç.
Evet.
Biz bilimin gösterdiği şeylere ve Kur'an'ın gösterdiği şeylere inanıyoruz. Dolayısıyla 2011 yılındaki bilim düzeyinin bize gösterdiği gerçekte bu olduğuna göre bilimi takip eden insan ve bilim insanları olarak herkesin buna inanması gerekiyor. 7000 yıllık pagan dinine inanıp da sonra bilim insanı diye gösterilmek de anlamsız bir şey yani.
Maşallah. Evet, maşallah.
Maşallah. Şimdi hocam bir başka yaratılış mucizesini inceleyelim. Gözlerimizden bahsedelim. Çünkü göz yapısını incelediğimizde bir kere göz tek başına evrim teorisini yerle bir eden bir organ.
Maşallah.
Neden? Çünkü indirgenemez kompleks bir organ. Şimdi birazdan elemanlarını tek tek, görev alan elemanları tek tek inceleyeceğiz. Bu elemanların bir tanesinin dahi yokluğunda, olmadığı bir durumda göz zaten işlevini gerçekleştiremiyor. Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Evet, gözlerden bahsetmeye başlayalım. Öncelikle bakın resimlerde de gördüğümüz gibi gözün vücuttaki yerleştirildiği yer çok mucizevi. Yani tam yüzümüzde, kafamızda ve üst kısma yakın bir yerde yer alıyor. Bakın daha aşağıda olduğunu düşünelim. Mesela bacaklarımızda olsaydı gözlerimiz.
Diz kapağımızda olsa mesela.
Diz kapağımızda olsaydı kafamızı sürekli çarpardık bir yerlere.
Evet.
Üst kısmı göremeyeceğimiz için. Yakınlık mesafesini ayarlayamayacağımız için sürekli çarpardık. Kazalar meydana gelirdi.
Maşallah.
Ama yerleştirildiği yer hem çok estetik hem çok korunaklı bir yerde bakın. İnsan zaten genel olarak başına dikkat ediyor. Çünkü beyin var. Değil mi? En korunması gereken yerlerden birisi insanda. Ve gözler de burada. Ayrıca bir yere gömülü vaziyette bakın. 6 tane kemikle tutturulan bir yerde ve kaslarla tutturulan bir yerde göz. Göz çukurunun içinde. Tam dikkat ederseniz elmacık kemikleri, kaş yukarıdaki çıkıntısı. Kaş çıkıntısı. Hep gözü dış nesnelerden, gelebilecek tehlikelerden, oluşabilecek tehlikelerden koruyor.
Maşallah.
Göz adeta oraya saklanmış. Böyle dışarıda değil. Çünkü bazı canlılarda biz baktığımızda dışarıda olduğunu görüyoruz. Birazdan onları da inceleyeceğiz. Onlar için de o gerekli. Yaşamaları için. Ama insanda bu değil. İnsanda bu şekilde değil. Ya insanda nasıl en performansı nasıl olacaksa o şekilde yaratıldığını görüyoruz.
Elhamdülillah.
Maşallah. Evet. Göz kapaklarından başlayalım. Şimdi göz kapakları öncelikle bir kere yabancı maddelerden gözümüzü tamamen koruyan bir sistem olarak görüyoruz. Korneayı, yani gözün en dış katmanını sürekli olarak oksijenliyor, besliyor ve yabancı maddeleri, gözün önüne yapışan yabancı maddeleri temizliyor, alıyor. Göz kapağının böyle bir özelliği var ve istemsiz hareket ediyor göz kapağı. Hepimiz dikkat ediyoruz, sürekli gözlerimiz kırpıyoruz değil mi? Ama evet, istemsiz olarak. Yani hem istemli kas hem istemsiz kas oradaki kaslar. İstersek de kırpabiliyoruz. Ya da kendi kendine zaten o kırpılmış oluyor. Maşallah. Sürekli orada bir temizleme işlemi devam ediyor. Burada amaç ne tekrar söyleyecek olursak, gözün ön kısmındaki yani korneadaki yapıların, sinirlerin, hücrelerin beslenmesi. Oksijenle beslenmesi. Ve gözümüzün bir zarar gelmemesi. Şimdi göz kapağımız olmasaydı zaten oradaki hücrelerin beslenmesi söz konusu olmazdı. Dışarıdan gelecek müdahaleleri de açık olurdu. Evet, göz kapaklarında şimdi oradaki deriyi de biraz detaylı düşünelim bakın. Göz kapağımızdaki deri herhangi başka bir yerdeki derimize benzemiyor. Bakın, yağsız bir deri, ince bir deri. Dolayısıyla kanlanması kolay. Kolay kanlanıyor. Ve eğer kalın olsaydı, yağlı olsaydı göz kapağımızı çok zor hareket ettirdik ve bu bize her seferinde acı verirdi. Yani artık gözlerimiz kuruyacak gibi olduğunda, hani zorlandığımızda kırpmaya çalışırdık gözümüzü. Mümkün olduğu kadar kırpmamaya çalışırdık. Böyle değil ama. Oradaki deri çok daha farklı. Çok ince bir yapıya sahip. Yağsız. Bol kanlanıyor. Kolay kanlanıyor. Tam gerektiği gibi bir deri yapısı var orada.
Hissetmiyoruz bile zaten.
Hissetmiyoruz bile, evet. Hiçbir his vermiyor bize. Şimdi iç yapısını incelediğimizde de bakın, iç yapısında göz kapağının bez görüyoruz. Meibomius denilen bezleri görüyoruz ve kanalları görüyoruz. İşte bu bezlerle, bu kanallarla oradaki korneanın ön kısmındaki hücreler her gözümüzü kırptığımızda biz hem atık maddeleri alıyor hem de oradaki hücrelere oksijen ulaştırmış, besin ulaştırmış oluyor. Aynen arabanın silecekleri gibi. Burada bir işlev görüyor maşallah. Şimdi göz yaşına gelelim. Göz yaşı da çok mucizevi bir damla aslında. Göz damlası. Bakın, çeşit çeşit göz damlaları yapılıyor bilim adamları tarafından. Ama hiçbiri göz yaşı kadar mükemmel bir yapıya sahip değil. Göz yaşının diğer göz damlalarından ayırt eden en önemli özelliklerinden biri hocam, lizozim enzimlerini barındırması. Peki lizozim enzimi ne işe yarar? Lizozim enzimi oradaki bakterileri ve mikropları direkt öldürüyor.
Maşallah.
Bakın, göz damlasında, göz yaşımızda böyle bir enzim yaratılıyor ve orada aktif halde. Lizozim mikropları ve bakterileri öldürüyor orada. Görevi bu. Ayrıca tabii burada yağ salgılayan bezler var bakın göz yaşımızda. Ve bakın şurada gördüğümüz gibi hemen boşaltım kesesi yer alıyor. Şu tam gözün bu kısmından işte salgılanıyor göz yaşı. Bakın, lizozim var dedik. Ayrıca göz yaşında çok mucizevi bir yapı daha var. Bakın, buna pek bilinmeyen bir bilimsel gerçek bu. Göz yaşımızın üstünde çok saydam, çok ince bir tabaka var. Maşallah, bakın çok çok ince bir tabaka var.
Göz
yaşımızın üstünde. Hemen yani göz yaşının da üstünde çok ince bir tabaka var. Bu tabaka ne işe yarıyor? gözyaşımızın buharlaşmasını çok çok yavaşlatıyor.
Maşallah.
Ve gözyaşımızın gözümüzden akmasını engelliyor.
Maşallah.
Yani dikkat edersek gözyaşımız çok çok artmadığı sürece akmaz. O gözden taşmaz. Neden taşmıyor, akmıyor? Çünkü o ince saydam tabaka var.
Evet, göz.
Maşallah. Bakın bu detayların her biri hayati öneme sahip. Gözün o görme kabiliyetinin, değil mi? Görme özelliğinin, fonksiyonelliğinin insan ömrü boyunca kullanılabilmesi için buradaki her bir eleman hayati öneme sahip. Şimdi buradaki korumadan bahsedelim. Gözümüzdeki. Ayrıca ne var? Kirpikler var. Kirpikler de bakın çok enteresan tüycükler. Neden? Bu kirpikler düşüyor ya da biz kesiyoruz. Yine uzuyor. Bir bakıyoruz belli bir uzunluğu geçmiyor. Maşallah. Yani her biri uzayacağı uzunluğu biliyormuş gibi adeta uzaması gerektiği kadar uzuyor. Ve bunlar çok estetik. Ayrıca burada bizim zeis adı verdiğimiz bezler var bakın. Yağ bezeleri. Bunlar kirpiklerin yağlanmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla kirpikler de bize acı vermiyor. Böyle kas katı değiller. Fırça gibi değiller. Yağlanmalarıyla beraber biz de kirpiklerden de rahatsızlık duymuyoruz. Ve tam bakın insan estetiğine çok önemli bir kısmını oluşturuyor kirpikler. Belli bir uzunluğu da geçmiyorlar maşallah. Şimdi korneayı incelemeye devam edelim. Bakın yavaş yavaş detaya giriyoruz. Gözün mevkinden bahsettik. Göz kapağından bahsettik. Şimdi korneaya doğru yaklaştık. Kornea dediğimiz yer işte. Bakın tam şu resimde gördüğümüz gözün en dış katmanı oluyor. Kornea. İlk olarak ışık burayla muhatap oluyor. Şimdi korneaya gelmeden önce aslında göz akından da bahsedelim. Bakın göz akı dediğimiz yer şu beyaz kısmı gözün. Yani irisle korneanın dışında kalan kısım, şu beyaz kısım. Şimdi burada daha detaylı olarak görüyoruz dikkat ederseniz. Şu kısma göz akı diyoruz biz. Bu kısmın yapısı çok önemli bakın. Bu kısım korneayı, irisi, merceği korumaya odaklanmış, korumak için yaratılmış bir bölüm. Ve böyle pelte gibi değil, yumuşak, jölemsi bir yapıya sahip değil. Böyle bir yapıda olsa mercek, iris, kornea bunların hepsi zarar görürdü. Ama öyle değil. Tam olması gerektiği şekilde katı bir yapıya sahip ve hem retinayı, diğer gözün içindeki iç kısımları, içerideki hücreleri besliyor. Kanla besliyor, oksijenle besliyor, besinle besliyor. Hem de koruyor. Evet, korneaya dönecek olursak, bakın kornea ışık ışınlarının mercekten geçip gözün arkasındaki retinaya ulaşmasını sağlıyor. Yani kornea ışığın ilk muhatap olduğu yerlerden birisi. Korneanın şu iki özelliği hiçbir zaman yitirmemesi gerekiyor bakın. Saydamlık. Yani korneanın önünün çeşitli nesnelerle, çeşitli atık maddelerle kapandığını bir düşünelim. Korneamız en ön katman çünkü, en dış katman. Burada bir atık madde kalacak olsaydı bizim görüntü kalitemiz bozulurdu. Bulanıklaşırdı vesaire. Birçok olumsuz etkisi olurdu. Ama öyle değil. İşte göz kapağı vesilesiyle, gözyaşı vesilesiyle korneamız her zaman saydam ve temiz. Ayrıca bakın korneanın çok önemli bir özelliği daha var. Kornea dışarıdan gelen cisimlerle, sert cisimlerle, örneğin bir kum tanesinin gözümüze çarptığını düşünelim, çizilebiliyor. Ama korneanın öyle bir özelliği var ki, bakın kendisini yenileme özelliği var.
Maşallah.
Kornea bir çizik aldığında, yapısına bir zarar geldiğinde kendisini yeniliyor ve hemen tamir ediyor kendisini.
Göz ameliyatlarında zaten kesiyorlar korneayı direkt.
Tabii.
Hemen aldıkları, kesip aldıkları kısmı tekrar ameliyat sonrası yerine koydukları zaman adam hayata devam ediyor.
Ne oluyor o? Bir süre sonra tamir ediliyor. O dediğin gibi o kesilmiş yer kendisini onarıyor. Maşallah. Evet bakın. İrisi incelediğimizde iris gözün ışık ayarlayıcısı. Bakın şu kısma, şu renkli kısım var ya, bu kısma biz iris diyoruz işte. Burada pigmentlerden oluşuyor tabii. Aynı derimiz gibi. Burada pigmentler yer alıyor ve işte bu da Allah'ın yaratmış olduğu çok büyük bir estetik maşallah. Değil mi? Kimi insanlarda böyle masmavi, ela, siyah, kahverengi, çeşit çeşit göz renkleri oluyor. Ve her birinin ayrı bir estetik güzelliği oluyor maşallah. Iris'in özelliğini tekrar değinecek olursak, bu göz bebeğinin şu an bakın büyülüp küçülüyor ya devamlı. Evet. Şimdi bu hareketi yapan, göz bebeğini daraltan, genişleten iris.
Kaslar var orada değil mi?
Orada kaslar var.
Netlik ayarı.
Işığın geliş şiddetine göre bu işlemi yapıyor. Neden? Gereksiz ışınlardan, gereksiz ışık parçacıklarından gözü korumak için. Işık çok kuvvetliyse ne yapıyor? Küçültüyor. Işık kuvveti azsa, ortam karanlıksa genişliyor.
Daha göz fazla bebeği. Işık alabilmek için.
Daha fazla ışık alabilmek için, evet. Şimdi göz bebeğinden bahsedelim. Gözün şu kısmı dedik bakın. Iris'in ortasında yer alan göz bebeği. Göz bebeği de iris içindeki aslında bir çukur. Bakın çok hızlı bu değişim. Yani ne dedik biz? Işık çok fazla geliyorsa dedik, küçülüyor dedik. Işık yoksa ortamda dedik, büyüyor dedik. Bakın bu çok fazla. Mesela bir flash yandığını düşünelim hemen. Flash fotoğraf makinelerinde hani flash olur. Ortamı anlık aydınlatmak için. O flash'ta işte hemen bizim bu göz bebeğimiz artık saniyelerin daha alt katmanlarında, daha alt sürelerinde hemen küçülüyor. Şöyle de bir örnek verelim. Mesela hepimiz bunu yaşıyoruz çünkü günlük hayatta. Karanlık bir odaya girdiğimizde, aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama girdiğimizde önce göremeyiz ortamı. Sonra ama hızlı bir şekilde hemen göz bebeğimizin de tabii boyutu orada değişiyor. Hemen ortamı görmeye başlıyoruz.
Artı bir kimyasal salgılanıyor.
Artı bir kimyasal salgılanıyor.
Kimyasal
evet.
Sayesinde de ortamdaki ışık daha fazla alınmaya başlıyor. Maşallah o da çok büyük bir mucize. Yani çok lüks bir şey bu normalde. Hani sıfıra yakın ışıkta gözün böyle bir kimyasalı içerisinde barındırması ve öyle bir durumda salgılayıp ortamdaki ışığı çok daha fazla toplar hale gelmesi. Bu da ayrı bir mucize.
Evet burada bakın kontrol eden göz değil burada. Maşallah. Kontrol eden yeri beyin olarak görüyoruz biz. Tabii sebeplerine baktığımızda. Beyinde bakın ilk gelen ışık beyine aktarılıyor. Eğer ışık yoğunsa beyinden göz bebeğine küçült emri geliyor. Beyinden gelen o diğer sinyal vesilesiyle göz bebeği hemen küçültülüyor. Eğer ortam karanlık bilgisi gelirse beyne, beyinde geri sinyal gönderiyor. Ortam karanlık, göz bebeğini büyüt, göz bebeği büyüyor. Bakın bizim görmemiz, karanlık bir ortamda görmemiz çok daha fark ediyor. Bakın nasıl fark ediyor? Bir dakika gibi kısa bir sürede bakın, 10 kat daha artıyor gözün ışığa olan duyarlılığı, ortam karanlıksa. 20 dakika sonra duyarlılık 6000 kat artıyor. Bakın 6000 kat 20 dakika sonra. 40 dakika sonra 25000 kat artıyor. Işığın duyarlılığı da yani gözün ışığa olan duyarlılığı da 500000 ile 1 milyon kat arasında değişebiliyor duyarlılığın oranı. Yani biz karanlık bir ortamda olduğumuzda bu duyarlılığın gittikçe arttığını görüyoruz. Evet. Bakın insana tam İnsanda değil, tüm canlılarda tam gerekli olan bir özellik. Evet. Eğer Allah burada sabit bir yapı yaratmış olsaydı, insan mesela karanlık ortamda da iyi görecek şekilde sabit olduğunu düşünelim gözün, aydınlık ortamda çok rahatsız olurduk. Evet. Mesela şu an stüdyodayız. Burada tabii yayının güzel gözükmesi için, kaliteli gözükmesi için ışıklar var yoğun. Ama bizim gözümüz karanlıkta da iyi görecek şekilde sabit olsaydı bu özelliği, bakın burada biz çok rahatsız olurduk. Ama olmuyoruz. Maşallah. Göz ışığa göre kendisini ayarlıyor.
Ve bu hayati bir şey değil.
Hayati bir şey.
Yani hayati bir şey, yani gözün çalışması açısından gerçekten hayati. Gözün sistemleri açısından hayati. Fakat insanın geneli açısından baktığımız zaman hayati bir şey olmadığını görüyoruz. Tamamen lüks bir şey olduğunu görüyoruz.
Evet.
Yani insan mesela gözünün aydınlıkta veyahut da karanlıkta görmesini bırakıp hiç görmese de hayatını sürdürülebiliyor zaten. Aslında. Herhangi bir sorun yaşamıyor. Allah göz gibi bir organ nasip ediyor. üç boyutlu görmeyi nasip ediyor. Karanlığın, ışığın azaldığı yerlerde de kimyasal DNA'ya yazıp o kimyasalla insanın ve göz bebeğinin de kaslarının yapısıyla inşallah karanlıkta gitgide artan daha net ve daha aydınlık görme nimetini nasip Tabii. ediyor.
Ve insan bunun için ne yapıyor? Hiçbir şey değil mi? Yani Allah'ın insanlar üzerinde insanlara verdiği çok büyük bir lüks. Bakın Cenab-ı Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz diyor Mü'minun suresi 78. ayette. Allah bizden demek ki çok şükretmemizi ve farkında olmamızı istiyor. Yani bakın görmenin ne kadar aşamaları var değil mi? Yani detay detay Allah'ın izniyle.
Maşallah. Maşallah. Evet hocam. Detay detay ve detaya baktıkça değil mi? Ne kadar daha kompleks olduğunu, indirgenemez kompleks olduğunu görüyoruz.
Elhamdülillah.
İnşallah. Ve Allah'ın yarattığına da şahit oluyoruz inşallah tekrar tekrar.
Maşallah.
Bakın göz merceğinden bahsedelim. Çok mucizevi bir yapı. Kornea dedik. Daha sonra irisle göz bebeğini anlattık. Şimdi göz merceğindeyiz. Arka kısımda görüntünün, daha doğrusu odaklamanın gerçekleştiği yerdeyiz. Bakın yerini gösterelim izleyenlerimize. Şu kısım işte. Evet, göz merceği gözün ön kısmında. Bakın katman katman bir yapı tabii burası. Şurada daha detaylı bir çizimin detayında gördüğümüz gibi katman katman bir yapı görüyoruz. Göz merceği lifleri yer alıyor burada. İki kısmı da, iki kenarı da dış bükey göz merceğinin. Ve görüntüyü burada kırarak arka kısma, yani retinaya aktarılması söz konusu. Gözün ayrıca objektif ayarının yapıldığı yer. İşte fotoğraf makinelerindeki mercekle aslında birebir aynı olmuş oluyor. Nasıl oluyor? Göze bakarak fotoğraf makinesini bilim adamları geliştiriyorlar.
Maşallah.
Ki megapiksel de söz konusu değil. Yani yaklaşması bile söz konusu değil. Çok daha fazla gözdeki megapiksel oranı.
Maşallah.
Evet, şimdi retinayı inceleyelim. Göz merceğinden görüntü retinaya aktarılıyor çünkü. Retina artık gözün daha arka kısmı sayılmış oluyor. Mercekten ışık kırılarak retinaya düşünüyor. Bakın bu çok önemli, düşüyor. Mercekte ışık kırılıyor. Gelen görüntü ve retinaya düşüyor. Bakın burada 11 ayrı tabakadan oluşuyor retina. Şu kısım. 11 ayrı tabakadan oluşuyor. Ve 9. katmanında görüntü düşüyor. Yani retinanın 9. katmanına görüntü düşüyor. Bu da nasıl bir alan? Bakın 1 milimetrelik bir alan. Retinanın 9. katmanı, yani görüntünün düştüğü yer 1 milimetrelik bir alan. Bizim kilometrelerce büyük, geniş olarak gördüğümüz alanlar, değil mi? Mesela uzak bir manzaraya bakıyoruz. Metrelerce geniş bir alan görüyoruz. O görüntü 1 milimetrelik bir alana düşüyor ve derinliğinden, 3 boyutluğundan, kontrast farkından, renk farkından hiçbir şey kaybetmiyor.
Maşallah.
Çok mucizevidir bu. Şimdi detaylı olarak incelemeye devam edelim. Evet, gördüğümüz gibi retina gözün orta kısmında yer alıyor. Bakın burada iki tip hücre var retinada. Bu iki tip hücre ışığı elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Retinadaki iki tip hücre. Bunlardan birisi, bir hücre çubuk hücreleri, diğeri koni hücreleri. Neden çubukla koni ismi verilmiş bu iki tip hücreye? Çünkü mikroskop altında çubuk hücreleri denen hücreler çubuk şeklinde gözüküyor. Koni hücreleri denen hücreler de koni şeklinde gözüküyor.
Evet.
Mikroskop altında gözüktükleri şekilleri sebebiyle bu iki tip hücreye çubukla koni ismi verilmişler. Bakın çubuk hücrelerinin sayısı 120 milyon, koni hücrelerinin sayısı 6 milyon retinada. 6 milyon tane koni hücresi, 120 milyon tane çubuk hücresi var. Detaylarını anlatacak olursak, bakın bizim retinanın 4 algısı var. Retinanın 4 algısı var. Bu algıların birincisi ışık, ikincisi şekil, üçüncüsü kontrast, dördüncüsü de renk. 4 ayrı algı var. Şimdi ışığın algısı işte çubuk hücreleri düşük şiddette ışığı koni hücrelerine göre daha iyi algılıyorlar. Bakın yani karanlık bir ortamda çubuk hücrelerimiz vesilesiyle biz görüntüyü görüyoruz. Çünkü düşük şiddette ışığı daha iyi görüyor. Çubuk hücreleri daha iyi algılıyor. Aydınlık bir parlak ışıkta da koni hücreleri devreye giriyor. Koni hücreleri devreye girince biz de parlak ışıkları bu şekilde daha iyi görüyoruz. Şimdi burada çok önemli bir rakam var. Bakın gece avlanan canlılarda mesela baykuşlarda çubuk hücreleri koni hücrelerine göre çok daha fazla. Yani biz canlının ihtiyacı olan hücreleri ihtiyacı olduğu kadar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu diğer algılara dönecek olursak mesela şekil. Cisimlerin şeklini algılamada önemli rolü koni hücreleri oynuyor. Yani şekil hissi keskinliği konilerin birbirine yakın olarak yer aldığı fovea adlı noktada en yoğundur. Bir cismin şeklini de koni hücrelerin devreye girmesiyle biz algılıyoruz aslında. Bakın 4 ayrı tipten bahsediyoruz biz. Şekil dedik, kontrast dedik, renk dedik ve ışık dedik. 4 ayrı algılama sadece 2 ayrı tipte hücre vesilesiyle gerçekleşiyor. Çok mucizevi.
Maşallah.
Hani birçok tipte hücreden bahsedecek olsak daha makul gelirdi. Tabii ki bu da çok mucizevi. İkisi de çok mucizevi. Ama sadece 2 ayrı tipte hücre 4 farklı ışığın özelliğini bize tam olarak farklılaşarak enerji onu elektriğe çevirerek mucizevi bir şekilde o çevirme işini gerçekleştiriyorlar.
Evet, Darwin bunu demek ki o zaman anlamış ki ne diyor? Gözün yapısını evet. Düşünmek beni teorimden soğutuyor diyor. Yani maşallah çok büyük mucize.
Maşallah. Evet,
i̇nşallah. Bakın Allah ayette diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler diyor İsra suresi 99. ayette. Bakın evrimi savunan değil mi dünyada birçok yani insan vardı. Artık onlar çok aza indi hocamızın vesilesiyle. Bakın ayak diretmeyi bırakıp vicdani olarak bakarlarsa yaratılış mucizelerine görmüş olacaklar. Ki açık ve net olarak da hocamızın vesilesiyle burada anlatıyoruz inşallah.
Şimdi Erdem Hocam gözden bahsettin. Bütün birçok detayıyla bahsettin.
Evet, çok detaylı güzel bir sunum.
Maşallah. Yani gözdeki bu kadar detaylı sistemin evrimcilere nasıl oluştuğunu sorduğumuzda mutasyonlarla oluşmuştur diyorlar. Mesela kornea nasıl oluştu? Mutasyonla oluştu. İşte göz bebeği nasıl oluştu? Mutasyon. Nasıl renkli oldu gözler diyoruz mesela. Renklerin nedenini söyleyeyim mi size diyor. Ne diyoruz? Mutasyonlar diyor. Mavi göz neden olur? Mutasyondan olur diyor. Kirpiklerin belli bir boya mesela ulaştığı zaman duruyor diyoruz. Ondan sonra tabii ki durur. DNA'da yazıyor diyor. DNA'ya nasıl yazılmış diyoruz peki? DNA'ya mutasyonlar yazmıştır diyor. Bakın mutasyonlar bir canlıya isabet ettiği zaman hangi sistemine isabet ediyorsa orayı tamamen parçalayıp dağıtan bir mekanizmadır. Ayrıca bu Çernobil faciasındaki yoğun radyasyondan çıkan işte yoğun radyasyon sonucunda canlılara çok büyük zarar vermiştir. Mesela ekranda gösteriyoruz şimdi ona bakalım. O dönemde doğan çocukların gözlerinde böyle bir bozukluk meydana gelmiştir. Yoğun radyasyondan kaynaklı mutasyon sonucu. Daha iyi gören gözler çıkmadı o dönemde. Hiçbir doğan çocukta bakın işte Çernobil faciası oldu radyasyondan dolayı bu çocukların gözleri çok daha keskin zoomlama özelliği var. Şahin gözü gibi. Ondan sonra bundan işte binlerce metre öteyi daha yakınlaştırıp bakabiliyor insan. Böyle bir gözlere kavuşmadı hiçbir insan. Zaten Japonya'ya baktık. Nükleer facia oldu orada da. Herkes kaçtı. Kimse oranın yanında durayım da yeni bir organ, yeni bir sistem kazanayım demedi. Dolayısıyla bu gözdeki kirpiklerin uzunluğu, ondan sonra göz kapağının yapısı, içindeki bezler, işte milyonlarca koni hücreleri veya da çubuk hücreleri, onun haricinde gözün içerisine gelen işte ışığın iletilmesi, ışığın olmadığı ortamda göz bebeğinin daha büyüyüp daha fazla ışık alması, Bunların hepsinin kaslarla beyine bağlanması, sinir bağlantılarının olması, gerektiği anda insanlar istemsiz çalışması. Hani bunun gibi gözle ilgili saymaya kalksak, yani hiç durmadan program yapsak haftalarca sürecek bir konudur göz. Sadece göz konusu.
Evet.
Allah size kulaklar ve gözler verdi buyuruyor ayetinde. Maşallah. Ne az şükrediyorsunuz buyuruyor. Yani Allah göz veriyor bize. Mutasyonlar yapmıştı dersek eğer, ahirette bunun hesabı verilemez. Mutasyonun ne yaptığını görüyoruz burada işte. Gözü mahvediyor, görmez hale getiriyor tamamen. Dolayısıyla biz onun şükrünü edeceğiz. Allah bize bu gözleri vermiştir diyeceğiz.
İnşallah.
Allah'a şükürler olsun diyeceğiz inşallah.
Evet. Maşallah. Tabii şunu da anlatalım hemen yeri gelmişken. Gözden bahsettik detaylı bir şekilde. Göz sadece bir aracı burada. Yani görüntü geliyor. İşte kornea, mercek, iris, retinaya düşüyor. Burada retinada iki tip hücre var dedik. Çubuk koyun hücreleri, ışığa duyarlı hücreler bunlar. Burada elektrik sinyallerine çevriliyor bakın görüntü. Ve elektrik sinyalleriyle beyne aktarılıyor. Nereye? Görme merkezine. Orada elektrik sinyallerin yorumlanmasıyla, bakın yorumlanmasıyla görüntüyü biz net bir şekilde 3 boyutlu bir şekilde görüyoruz, hissediyoruz. Bakın bu çok mucizevidir. Ve bu işlem hayatımızın her anında tam eksiksiz olarak oluyor. Mesela burada bizim stüdyomuzda arkada mavi bir değil mi, renkli bir fon var. Şimdi biz her buraya gelişimizde bu maviyi aynı tonda, aynı şekilde görüyoruz. Bunun tonu hiçbir zaman biz geldiğimizde değişmiyor bakın. Değil mi? Kaç kere geliyoruz? Bu fon aynı.
Evet. Maşallah.
Şimdi bu çok mucizevi çünkü beyinde bu işlem sürekli oluyor. Yani biz her geldiğimizde bu mavi fona her baktığımızda beyin bu fonu, bu rengi tekrar algılıyor, tekrar algılıyor, tekrar algılıyor. Ama onun bu algılama o kadar hassas ki hiçbir zaman onun renginin tonunda veya başka bir gölgesinde bir değişiklik göremiyoruz biz. Şöyle. Maşallah. Allah gözünüzü çevirip gezdirin. Bir kusursuzluk, bir çatlamışlık meala bulamazsınız buyuruyor.
Maşallah.
Tekrar çevirin, gezdirin diyor. O göz uyumsuzluk bulmaktan yorulmuş bir vaziyette size döner buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. Bakın maşallah hayatımızdan, bütün hayatımız boyunca gözün bu işlevi eksiksiz olarak yerine geliyor.
Evet.
Getiriliyor maşallah.
Yani 100 yıla yakındır gözün gördüğü netlikte, değil mi, televizyonlar yapmaya çalışıyorlar. Mesela o görüntü kalitesini yakalamak istenen bir çalışma yapmaya çalışıyorlar. Bakın Allah gözü oluşturduğu malzeme, yani elhamdülillah, protein, yağ ve su.
Evet.
Yani bizim bu mükemmelliği, değil mi, mükemmel görüyoruz. Çok netlikte görüyoruz. Bakın 325 megapiksel görüyoruz tek mercekte. Bu çok muazzam bir şey. Yani bugün dünyada üretilen en yüksek megapikselli televizyon, yani ya da fotoğraf makinesi 50, çok çok aşağısında.
50 megapiksel civarında.
İnşallah. Ki televizyonu oluşturan parçalar da, yani cabası, yani bir sürü düğmelerdi vesaire, tüplerdi, bir sürü şeylerden oluşuyor. Dolayısıyla Allah bize çok büyük nimet veriyor. Yani bu sadece göz. Onun için evrimi savunanlar artık vicdanlı olarak bakıp evrimin olmadığını, Allah'ın kusursuz yaratmasını görmeleri gerekiyor. İnşallah.
İnşallah. Biri alabilir miyiz hocam? Bakın insanın gösterdiğimiz fotoğraflar hep insan gözüne ait fotoğraflardı. Hı hı. Ama çeşit çeşit gözler var. Allah dileseydi tek tip göz olurdu. Ama biz doğaya baktığımızda canlı çeşit çeşit birbirinden mükemmel, birbirinden kompleks gözlerle karşılaşıyoruz. Bakın maşallah böceklerin gözüne ait fotoğraflara bakalım şimdi.
Maşallah.
Mesela çok farklı göz yapılarıyla karşılaşıyoruz. Sinek gözünde mesela bakın her bir göz 4000 küçük yapıdan oluşuyor. Buradaki şu sadece mesela sağ kısmı sineğin 4000 ayrı yapıdan oluşuyor. Evet. Ve sol kısmında da 4000 ayrı yapı var. Mesela sinekte 8 duyu hücresi var. Bakın her bu küçük noktalar var ya şunlar.
Evet.
Bu peteklerin her birinin arkasında 8 duyu hücresi var.
Çarpı 4000
48 bin kadar toplam.
Maşallah.
48 bin kadar bu hücrelerden var. Ve bu hücrelerin yine elektrik sinyaline çevrilmesi, beyin tarafından yorumlanması kusursuz şekilde gerçekleşiyor. Bakın hayvanlar alemindeki en çok göze sahip böcek, kız böceği isimli böcek. Bakın 56 bin gözü var. Ya biz artık bunu göremiyoruz. O kadar küçük parçalar ki maşallah. Dikkat ederseniz baktığımızda sanki tam bir tek bir yapıymış gibi maşallah görüyoruz.
Rengi de çok güzelmiş.
Maşallah. Evet, çok güzel bir mavi tonunda. Ama 56 bin tane, solda 28 bin, sağda 28 bin, 56 bin adet küçük yapıdan oluşuyor. Bazı kimi böceklerde de gördüğümüz gibi özellikle arılarda mor ötesi görüş söz konusu. Ultraviyole ışınlarını da görecek şekilde yaratılmışlar. Bakın kuş gözlerine bakacak olursak, dediğimiz gibi biraz önce baykuş gece avlanıyor. Gece çok iyi görüyor baykuş, çok keskin görüyor yine. Neden? O çubuk hücreleri dediğimiz karanlıkta devreye giren hücrelerin sayısı çünkü çok daha fazla. 10 kat daha net görüyor bir insan oranına bakın baykuş gece. Evet, yine kartallarda biz apayrı bir sistem görüyoruz. Mesela 4500 metre yüksekte uçan kartal 30 bin hektarlık bir alanı tarıyor. Ve zoom yapabiliyor. Zoom yapma özelliği var.
Maşallah.
Bakın balıkların gözü apayrı. Balıklarda lensleri özel bir kas sayesinde geri çekebiliyorlar. Odaklamaları gerektiğinde ya da ileri oynatabiliyorlar. İleri geri hareket kabiliyetine sahipler. Ahtapot gözü şekliyle olsun, rengiyle olsun bambaşka bir yapıya sahip. Maşallah. Bakın yengeçlerin periskopları. Biz neye periskop diyoruz? Deniz altından hani yukarı doğru bir tüp çıkar. Değil mi? Dışarıyı gözlemlemek için. Bu aygıta periskop deniyor. Yengeçlere baktığımızda bakın gözleri çeşitli kol diyebiliriz artık onları. Çeşitli kollarla daha ilerideler. Niye? Kendisini gömüyor bu yengeç. Kumun altına gömebiliyor. Gözü dışarıda kalıyor. Gözlemlemeye devam ediyor. Bakın tam ihtiyacı olan göz yapısına sahip. Yine sürüngen gözleri. 360 derecelik görme açısına sahipler. Ve iki ayrı gözlerini farklı farklı hareket ettirebiliyorlar. Yani sağ gözüyle mesela avını gözlemlerken soluyla çevreye bakıyor.
Maşallah.
Maşallah. Ve ayrı bir estetiğe sahip. Bakın mesela şu çok mucizevi. Burada teninin rengini görüyoruz. Gözünün rengini görüyoruz.
Evet.
Çok mesela maşallah inanılmaz bir estetik. Tam ortada bakın. Göz bebeği tam ortada. Mesela solda da olabilirdi şurada. Öyle değil. Gözünün tam ortasında.
Maşallah.
Bakar mısınız şu desene?
Ve onu da
maşallah
inşallah ekleyelim. Bu canlılar ilk yaratıldığı günden beri bu şekilde.
Evet.
Yani hiçbir, değil mi? Yeni bir şey eklenip yeni bir şey olmuyor. Yani evrim safsatası diye bir şey yok. İlk milyonlarca yıl önce nasılsa günümüzde de aynı şekilde. Ki bakın Harvard Üniversitesi'nden biyolog ve genetikçi Dr. Richard Levantin itirafında şöyle bakın neler söylüyor. Evrim bir gerçek değil, bir felsefedir. Öncelikli olarak materyalizm gelir. Bu değişmez felsefi bağlılığın ışığında tercüme edilir. Yani atarlar gibi evet, bir şey söylüyor.
Uydururlar.
Dolayısıyla hocamız da dün de söyledi inşallah. Havada yakalıyorum dedi. Elhamdülillah. Artık bakın görüyoruz ki hocamızın vesilesiyle artık evrim haberleri yani yok yok denecek kadar az. Hatta yok. Sesleri dahi çıkmıyor. Çünkü artık onlar da öğrendi. Gerçekleri biliyoruz zannediyorlardı. İnsanları kandırmaya çalışıyorlardı. Artık insanlar hocamızın vesilesiyle artık bilim adamı gibi Allah'ın izniyle.
Evet inşallah. Maşallah. O çok önemli. Hocamız onu defaatle söylüyor. İnşallah hocamızın vesilesiyle hakikaten onun külliyatının, onun yazdığı eserlerin vesilesiyle inşallah.
İnşallah.
Müslümanlar artık ateistlere karşı, komünistlere karşı her zamankinden daha çok bir güvenle inşallah hareket ediyorlar. Çünkü ve yani rahat rahat hakkı tam bir eminlik içerisinde savunabilir hale geldiler inşallah.
Maşallah.
Onun öncesinde 60'lı yılları, 50'li yılları, 70'li yılları düşünelim. küfrün net galibiyetiyle geçen yıllarda onlar mesela. Hem bütün dünyada hem de Türkiye'de. Müslüman bir ülke olmasına rağmen. O zaman Müslümanlık, din, İslamiyet ayrı ayrı örneklerle güzel bir şekilde savunulamıyordu. Her halükarda bu komünistler, Darwinistler hep üste çıkıyorlardı.
Evet.
İnşallah.
İnşallah.
Bu anlamda hocamıza Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Bütün Müslümanlara çok güzel, bakın dünyanın her yerinden birçok kişinin röportajında yayınlanıyor A9 TV'de. Her yerden gelen hocamızın külliyatları ve onun görüşleriyle ilgili görüşler hepsi mükemmel derece maşallah. Allah razı olsun.
Elhamdülillah.
Evet inşallah. Maşallah. Süremizin sonuna geldik hocam.
İnşallah.
Evet. İnşallah. Evet, tüm Müslüman aleminin, İslam aleminin bayramı tekrar mübarek olsun inşallah. Allah bizi bir an önce Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'la birlikte olacağımız bayramlara kavuşursun inşallah. Hayırlı akşamlar.
İnşallah.